Bir Gün Tek Başına, Vedat Türkali, 17. Kaset, 1. Yüz. Yöresi boşalıvermişti bir anda. Tek başına, alana, olaylara, seyirci bir yaşlıca vatandaş olmuştu duvar kıyısında. Gözleri, Günsel'i tıktıkları, şimdi uzakta yol boyu küçülerek giden arabadaydı. Arabada, ilerideki sokağa dönünce boşalmış gibi kaldı. Alan, yollar, her yer boşalmıştı. Tanklar, asker araçları, subaylar, erlerdi ortada dolaşan. Kemerlerin ardında aralıktan, boşluktan görülen duvarlarıyla Gazanfera Medresesi'nin, Şehzade Camisi'nin soylu yapıları, biraz önce süngüyle, tankla, özgürlük çığlığına kapatılan alanı yüce bir umutla sınırlıyor, sağda NATO'cuları barındıran belediye sarayını, bir sessizlik içinde, yapısal çirkinliğinden de öte suçluyor gibiydi. Gökte bir helikopter dolaşıyordu. Günsel gitti. Kalmadı yapılacak bir şey. Bir ara sokağa saptı biraz sonra. Niye ayrıldım alandan? Kavga bitti mi? Benim kavgam değil bu. Günsel'in kavgası değil aslında. Karmaşık duygularla çalkalanarak Aksaray Postanesi'ne kadar yürüdü. Rasim'e telefon açtı. Önce evi aradı. Rafiş çıktı. İş yerine gitti dedi biraz önce. Bir yakınlıkla konuştu ki Refiş çoktandır böyle değildi. Ya da ben, canı cehenneme şırfıntının. Rasim'i buldu. Yine mi diyordu Rasim. O haspa da biraz evinde otursa ya. Ne kızıyorsun? Senin dediğini diyor o da. Şimdi çıkması gerekiyormuş. İş yerinden arayacakmış öğleden sonra. 3'te filan. 3'e kadar ne yapacağım? Yine alana dönsem. Ne var alanda? Yeni kapıya doğru yürüdü, deniz kıyısına çıktı. Aylarca önce Günsel'le dolaştıkları yerlerde yürüdü. Çekiciliği yoktu anıların. Kafasındaki her şey geleceğe yönelikti. İçinde bir eziklik uzun süre dolaştı. Bir kahvede çay içti. Denize, dalgalara, gemilere baktı uzun uzun. Yoldan geçen araçlara baktı. Nasıl kurtulacak Günsel? Ülkece nasıl kurtulacağız? İyice karamsarlığa düşmekten korkuyordu. İçindeki kazıntıyı bastırmak için Aksaray'da bir lokantaya girdi öğlende. Herkeste bir sessizlik vardı. Düşünceli, yiyorlardı insanlar. Saat 3'e doğru iş yerine gelip de Günsel'in haberini alınca yorgunluğunun bilincine birden varmış gibi yukarı çıkıp koltuğa bıraktı kendini. Yine kurtulmuştu Günsel. Korkuyordu Rasim'in gücünden. Onun gücünden mi kurtuldu? Başka nasıl olur ki? Günsel'i görmek için hemen eve koşmak gelmiyordu içinden. Gittikçe artıp çoğaldığına inandığı suçluluğu yüz yüze gelip de Günsel'den saklayınca daha da büyüyordu. Rasim'e başvurup kurtarıyorum seni desem. Nasıl derim? Rasim nasıl kurtarıyor? Ne bileyim, nereden bileyim? İkide bir kurtarıyor işte. Karşılığında bir şey de istemiyor. İstemesi gerekmiyor demek ki yarası. İstediğini alıyor belki de. Nasıl? Ne bileyim, nereden bileyim? Binemeyeceği eşeğin önüne ot kor mu o herifler? Sırtımızdalar. Öyleyse. Rasim'in araması gecikince çıkıp yürüdü Beyazıt'a doğru. Dolaştı durdu yollarda. Günsellere gidip de Sermet'i görünce başka sağlıksız duyguların da karışmasına kapıldı bu kez. Günsel'i nasıl olup da bıraktıklarına şaşıp bir anlam vermemesi, heriflerin laçka olduklarına bağlaması daha çok, Kenan'ın içindeki acı baskıyı daha da ağırlaştırdı. Peki Sermet niye ayrılmaz bu kızın peşinden? O da hani oğlan peşini bırakmasın diye elinden geleni ardına koymuyor. Bıktı benden, güven olur mu bu kızlara? Kim bu kızlar dediği, seninle yattı diye. Onu demiyorum ben. Ne dediğini sen de bilmiyorsun ya hıyarası. Ne dediğimi ben de mi bilmiyorum? Biliyorsun peki. Sermet'i kullanıyorsun kendi suçunu küçültmesi için. Gece Sermet'le birlikte çıkınca bir arabaya atlamışlardı. Pek az konuştular yolda. Çok şeylere gebe olaylar diyordu Sermet. Yok canım. Kenan önce Sermet'i evine bıraktı. Şişli'de lüks bir apartman. bilmem kaç katı kendilerininmiş. Gidinin burjuva piçi. Kötü çocuk değil belki de. Günsel de öyle düşünüyor. Kafası gittikçe bulanıyordu. Evde Nermin, akşamüstü Rasim'in aradığını söyledi. Evde yoklarmış. Bilmem nereye gidip kalacaklarmış bu gece. O iş oldu demiş Rasim. Nermin sormuyordu ne iş olduğunu. Hiçbir şey sormuyordu. Bir de onunla uğraşmıyorum Bereket. Karnındakiyle büyüyor o. Budala. Yarın öyle uğraşacaksın ki. Bugünü çözdük de yarını kaldı. Günsel'in hastalığına sevinmişti sanki. Sokaklara çıkamayacak, oturacak oturduğu yerde hasba. Ne güzel. Birkaç kez aradı Rasim'i, Ankara'ya gitmiş. Refiş'te bir yakınlık. Günsel'i öğrendiyse Rasim'den, böyledir orospular. Ne de tanırsın ya orospuları. Sonunda bir sabah gelip karşısına oturdu Rasim iş yerinde. O korkunç oyunu açıkladı. Sakın bir yerde ağzından kaçırma, iyi olmaz dedi. Nereden duyuyorsun sen bunları? Sana ne ulan dedi. Sen paçanı kurtarmaya bak. Ok ki o kadar düşkünsün o karıya. Ağzından kaçırmış gibi duralayıp düzeltti. Kıza da söyle ortalarda görünmesin pek. Vallahi şakası yok bu kez. Biraz daha üstelersem suç ortağıyız. Günsel'in tepkisi umduğundan büyük olmuştu. Korkuya kapılmaktan güç kurtulmuş gibiydi. Hastalığın, yorgunluğun sonucu doğal. Nermin'in gebeliği de doğal, sen de doğalsın. Daha ne kadar yükleneceksin bakalım parmak kadar kıza. Günsel'in atılıp boynuna sarılmasıyla, sıcacık öpücükleriyle doldu, dolacaktı. O bana sığınmak istiyor. Ben kime sığınacağım? Günsel'in korkusundan eve saklanmaya kalkıştığı çocukların da payı var belki. Pek iyi olmamış ya, nasıl karşı çıkılır? Rasim'den, kuşkularından açsa, namuslusu, son olaylara da getirmesi gerekecek. Olmuş, bitmiş o ki. Bir hafta kadar oraya uğramayacakları yoktu. O geceyi, ertesi günü pek tatlı geçirmemişti yine de. Öğlene doğru Rasim'i açtı. Niye açtı kendi de bilmiyordu. Bir ağzın arayayım. Doğal olmayan bir şey var mı bakalım herifte. Çabucak kapattı Rasim. Başı dertteymiş bilmem hangi şirketle. Arkasında kim olduğunu bir bilse pezevengin diye okkalı sövgülere geçmişti hemen. İyice sonu geldi dünyanın. Doğal olmayan bir şey mi? Doğal ne kaldı ki? Öğlene kadar Günsel'i bekledi. Matmazel'le hesaplara daldı bir süre. İşler pek kötüye gitmiyordu. Bütün başıboşluğuna, ipucunu Burak'la Matmazel'e bırakmasına karşın gelir önemli biçimde artıyordu. Özellikle pahalı meslek kitaplarının satışı çok şey bırakıyordu. Sallantı da sayılırdı yine de. Birikim yapamıyordu. Kazandıklarını rahat harcıyorlardı o kadar. Nermin'in ağzını kapatıyor bu da. Burak iyi olan çıktı. En büyük şansım Burak. Öğlenden sonra Günsel'e gidip de evde kimseyi bulamayınca canı sıkıldı. Demek kalktı Günsel. Eczaneden Burak'ı açtı, aramamış. Biraz dolaştı sokaklarda. İş yerine gidip beklemeliğini hissi. Bir türlü atamıyordu içindeki sıkıntıyı. Belki de Sermet'le. Evet, Sermet'le. Yatmıştır değil mi? Çok alçağım ben. İş yerine gidip Burak'ın yanında kaldı biraz. Ara sıra yardımcı oluyor. Daha çok konuşuyorlardı. Burak her gün daha ateşliydi olayların gelişmesi üstüne. Bir süre sonra Kenan'daki dalgınlığı sezmiş olmalı. Sustu o da. Gözü kapıda, kulağı telefondaydı Kenan'ın. Yorgun düştü. Çıkıp yukarıdaki koltuğa çöktü. Bir şeyler okumayı denedi. Birkaç telefona atıldı. Saat 6'ya geliyordu. İyi de niye merak etmeye başladı artık. Çıkar da nasıl aramaz beni bu kız? Korkunç olasılık parladı birden kafasında. Yoksa aldılar mı kızı yine? Teyzesi peki? O da peşinden gitti. Gitmez. Nereye gittiyse gitti koca karı, dert mi? Günsel nerede? Bir sesle fırlayıp aşağı baktı. Kitap alan bir kızdı. Burak'la cilveleşiyorlardı. İndirim yapsınmış. Bedava versin. Yediği gece kapattılar dükkanı. Bir arabaya binip Günsel'lerin kapısında indi. Gözü penceredeydi. Kapalı perdeler. Bir yere mi gitti bunlar? Nereye giderler? Merdivenlerden çıkarken yüreği duracak gibi çarpıyordu. Kimse yoktu evde. Ne yapacağını bilemeden ayaküstü kaldı bir süre. Ağır ağır indi merdivenleri. Soracak birilerini aradı. İstemiyordu da. Komşularıyla ilişkileri soğuktu Günseller'in. Demokratmış çoğu. Yalnız en üst katta bir emekli asubayla karısı teyzesinin dostuydular. Duymuştu. Koyu Halk Partiliymiş. Onlara mı çıksa? Teyze oradadır belki de. Döndü, birkaç basamak çıktı, vazgeçti. 8'e 10 vardı. Biraz dolaşırım sokaklarda, 9'da uğrarım. Sıkı yönetim yasağı 10'da başlıyordu. Çıktı, akşam alacasındaki Koca Mustafa Paşa sokaklarında yürümeye başladı. Taşıt araçlarından inen, dükkanlarda son alışverişlerini yapıp evlerine giren, yorgun argın akşam kalabalığı gittikçe seyrekleşiyordu. Bir, ürkeye kapılıyordu Günsel'in başına bir şeyler geldiğine inanıp, bir, delice kızgınlıkla sövgüler yağdırıyordu Günsel'e nedenini tam bilmeden. Nasıl yapar böyle? 9'a bile kalmadan dönünce yine bulamadı kimseyi. Pencereler kapkara, kapı duvardı yine. Kapıcıları yoktu Günsel'lerin. Komşu bir apartmanın kapıcısı bakıyormuş. Ağır ağır merdivenleri çıkıp çatı katına geldi, zili çaldı. Çiçek bozuğu yüzlü, kır saçlı bir adam açtı. Emekli asubayı olmalı. Günsel hanımlar, nereden bilsin? 4 gün var ki görüşmemişlerdi. Teyze hastaydı ya. Adam kapıyı soğukça kapatınca biraz ferahlamış gibi oldu. Hastaneye yatırdılar. O kargaşada ne yapsın Günsel? Hey Allah! Ağır ağır indi, sokağın alacasında dönüp bir daha baktı. Eve mi döneceğim? Hastaneleri dolaşacak değilsin ya. Belki de Cerrahpaşa'da yatıyordur. Oraya çekip götürdü demin ayaklarım. Keşke girip bir... Taksiye atladı. Daha vardı sıkı yönetim yasağının başlamasına. Cerrahpaşa'ya uğrayayım, oradadır. Handan da orada çalışıyor. Boşuna mı çekti demin orası beni? Öyle inanmıştı ki teyzenin Cerrahpaşa'da olduğuna, Günsel de yanındadır. Hastanede yok denince neredeyse kavgaya tutaşacaktır hemşirelerle. Şırfıntılar, doktorlarla fingirdeşmekten başka ne bilirler? Handan Hanım da yokmuş, bilmiyorlarmış. Arabaya dönüp bir kez daha uğradı Günsel'lerin sokağına. Aynı umutsuz karanlıktaydı pencereler. Yine de çıkıp sürekli çaldı kapıyı. Çaldı, çaldı. Arabaya yıkılmış gibi girdi. Evinin adresini verdi şoföre. Arka koltuğa büzüldü. Şevket, Kenan'ın gizli polis olduğunu söyleyince deli gibi kızgınlığa kapılmıştı Günsel. Adamı kovdu kovacaktı. Güç tuttu kendini. Bir o kalmıştı pislik atmadığınız dedi tiksintiyle. Şevket'in tersliği de ünlüydü ya, böyle bir tepkiyi beklediğinden midir nedir? Kızarıp sarardı, tuttu kendini. Kime pislik attık dedi kekeler gibi. Biz senin için söylüyoruz kızım. Toparlandı, uzun uzun anlatmaya koyuldu Şevket. Onu neden, nasıl düşündüklerini. Kızgınlığı ağır ağır dağılmıştı Günsel'in. Yerini şaşkınlığa, meraka, gittikçe yüreğine oturmaya başlayan ürpertili bir acıya bırakmıştı. Şevket uzun konuşmasını bitirince taç kesilmişti. Bir noktaya takılı boş, anlamsız gözlerini, bir süre sonra ağlamaya mı, acılı bir gülümseye mi dönüşü vereceği ayırt edilemeyen belli belirsiz bir titreyişle odada, duvarlarda ağır ağır gezindirmeye başladı. Silkinir gibi bir çabayla tuttu kendini birden. Yandaki masaya uzanıp bir sigara aldı, yaktı, derin bir soluk çekti, üfledi uzun uzun. Belki dağıtamamıştı ya, hiç değilse aralamıştı bulutları. Ne kadarı doğru bunların bilmem ama polis demek bir adama sonunu getirememişti. Ağlamaktan, yıkılmaktan kaçınıyordu. Şevket yine bir şeyler anlatmış sonunda. Gerisi sana kalır demişti, bizden söylemesi. Gizli polisin çekmeceleri elimizde değil. Nereden biliriz daha kesinini? Aslında öyle kesindi ki söyledikleri. Pek de kolay değildi daha kesinini bulmak. Felsefede öğrenciyken müdüriyete alınışına başlamıştı Kenan'ın polisliği. Hasan abisi söylemiş daha önce bir sorsunlar diye. bu korkulu, dağınık ortamda, bu koşullarda kimden beklenir türlü sakıncası olan bir araştırmaya kalkışmak? Kimse pek anımsamıyormuş da, Hamza diye biri kuşkulu sözler etmiş ya, o da bilemiyormuş işin aslını. Önemsememişler. Yöresine uğrayıp kaybolan yüzlerce gençten biriymiş. Baba içindi, ne dermiş? Bir rastlantı çözmüş her şeyi. Eşref görmüş Günsel'le Kenan'ı üniversite bahçesinin kapısında. Şevketlere gelmiş doğruca. Selami'yi bulmuşlar. Yer değirmenindeymiş. Eski arkadaşı Kenan'ı. Onun hiç kuşkusu yokmuş. Kenan satmış onları poliste. Eşref de o tutuklanmadaymış. İşin aslını oradan biliyormuş. Nereden nereye? Selami'nin arkadaşı bir matematik öğretmeni varmış Konya'da, Tahir. O da tanırmış Kenan'ı. Bütün Konya biliyormuş Kenan'ın dokunulmazlığını. Kimlerin çocuklarını çaktırmış da gık bile diyememişler. Hem de edebiyat dersinden. Ulu orta da konuşurmuş orada burada. Başkası söyleseymiş o sözleri bitikmiş işi. Eczacı bir Fadıl Bey varmış Konya'da. Mason derlermiş. Yedikleri içtikleri birmiş Fadıl Beylerle Kenanların. Bilmeyen yokmuş bu eczacı Fadıl'ın gizli polis ajanı olduğunu. Sonra yine bu Selami, olaylar, öyküler, hem ayrıntılarla. Zekai varmış üniversitedeyken. Bu Kenan'ın yakın arkadaşı. O da öyleymiş, ajanmış. Bu ikisi. Günsel Zekai'den söz edildiğini anımsadı üniversite bahçesi önünde. Eşref sormuştu Kenan'a. Hiç görmedim demişti. Ne diyecekti ya? Kızarmış mıydı? Yıkılır gibi oldu Günsel bu soruyla. Duyduklarını önemsememek için baştan beri gösterdiği çaba tükenmiş, kuşku başlamıştı demek. Kızarmış mıydı? Demek sen de bunlarla birlikte. Kuşkuya bile yer bırakmayan son olayı da söyledi Şevket. Bir avukat arkadaşının kayınpederinin, bir emekli albaymış, eski bir arkadaşı istihbaratçıdan, Milli Emniyet Müfettişiymiş, çok gizli olarak öğrenmişler. İstihbaratçıymış Kenan. Ondan sonra düşünemez oldu Günsel uzun bir süre. Tek tük söz etti. Şevket bir şeyler soruyor, o da bir şeyler diyordu. Ne diyordu, ne kalmıştı diyecek. Hepsi yalan söylüyor. Niye kovmuyorsun bu baykuşu? Salona girip çıkarken bir şeyler mi duymuş ya da Günsel'in göze batan çöküntüsünü mü görmüştü ne? Teyze geldi. Usulca ilişti kanepeye. Dolaşan Günsel'e baktı merakla. Ne olmuş dedi. Önce duymamış gibi dolaştı Günsel. Boş gözlerle baktı teyzesine. Yaşlı kadının sorgu dolu bakışlarını ayılmıştı sanki. Tutanacak bir şey aranır gibi kırık dökük polismiş Kenan dedi. Dudakları kurumuştu. Ben de söyleyebiliyorum. Kenan polis. Benim ağzımdan da yan yana çıkabiliyor bu sözcükler. Teyze anlamamış mıydı, şaşırmış mıydı ya da ne diyeceğini mi bilemez olmuştu. Köşedeki koltukta ezilmiş gibi oturan Şevket'e baktı, Günsel'e baktı. Namussuzlar dedi. Benim de ayağımı çiğnedi polisler. Kısa bir sessizlik oldu önce. Teyzenin sözlerinin bilincine yeni varmış da kendini tutamamış gibi Günsel'in dudaklarında beliren acı gülümseme boğazına takılan hıçkırığa dönüşüverdi birden. Bütün direnci, denetimi tuz buz olmuştu. Sarsıldı, tutamayacaktı kendini. Salondan fırladı. Koridorda karşılaştığı Turgut'un şaşkın, ürkek bakışları altında ağlayıp koşup odasına daldı, kapattı kapıyı. Sürgüledi, dağınık yatağın üstüne yüzü koyun bıraktı kendini. Sarsıla sarsıla ağlıyordu. Bir süre sonra ağlayış nedenini de unutarak, hiçbir şey düşünmeden bulantı, öğürtü başladı, korkuyla toparlanmaya çalıştı. Musluğa koşmak istedi bir, vazgeçti. Çıkmayacaktı bu odadan. Kimseyi görmek istemiyordu. Yeniden sarsıldı öğürtüyle. Çekip havluyu tuttu ağzına, tükürdü. Kolonya şişesini aldı başucundan, döktü avucuna, alnına, şakaklarına sürdü, kokladı. Aklına ilacı gelmişti. Pardesüsünün cebindeydi. Çıkmayacaktı. O baykuşun yüzünü görmem bir daha. Niye baykuş? Sen de devrimcisin ha? Adam sana, sana da değil. Devrimci eyleme zarar gelmesin diye görev bilmiş, hasta hasta uyarmaya gelmiş seni. Durulmaya çalıştı. Yine bir hıçkırık nöbeti geldi, yine bulantı, yine kolonya şişesini devirdi avuçlarına. Kalkıp pencereye gitti, açtı. Temiz serin havayı çektiği ciğerlerine iyi gelmişti. Dönüp yatağa oturdu. Gözleri bir noktaya takılı düşünmeye başladı. Ne kaldı ki düşünecek? Gözleri yatak üstündeki tükürüklerle dolu havluya takıldı. Tiksinerek baktı. Her şeyi tükürüğe boğmalı böyle. Uzanıp toparladı havluyu, içinde bıraktı pis yerlerini. Durulmuş gibiydi. Daha sağlıklı düşünebiliyordu artık. Bir başkaldırma duydu içinde. Nasıl inanabiliyordu hemen söylenenlere? Az mı düşüldü böyle yanlışlara? Az mı oynandı böyle oyunlar? Abim bile kaç kez demedi mi polis denmeyen kalmadı ülkede diye. Nazım'a bile denmiş. Benerci'yi de o yüzden yazmış. Benerci'de polis derler. Hem de en yakın. Kenan da Benerci mi? Coşkusu, tutkuları, tertemiz bakışları, iyi yüreği. Nasıl polis olur? Benzeyen en küçük bir yanı. Benzeyen bir yanı olsa gizli olmaz budala. Artık savunmak için bulduğu her şey, düşündüğü her durum tam zıddına dönüyor, Kenan'ı suçlamaya varıyordu. Gerçekten de nasıl inandım ben? Daha şurada, tanıştıkları günden saydı. Eylül sonuydu. Demek 8 ay kadar bir şey. Bırak devrimciliği, aklı başında bir kız bu kadarcık bir sürede bir erkeğe, hem de evli, çocuklu bir erkeğe böylesine bırakır mı kendini? Ayrılamıyormuş da karısından. Demek hepsi beni uyutmak için. Nasıl yuttum bunları? Ne sersemim ben, ne eşeğim ben. Anneciğim, yine çöktü karyolaya. Anneciğim, anneciğim diye ağlamak geliyordu içinden. Burnu sümüklü, gözü yaşlı küçük kız çocukları gibi annesinin dizine başını koyarak. Ta içini yakan bir özlemdi duydu. Anneciğim, anneciğim. Büyümemişti. 23 yaşında değildi sanki. Saçımı başımı yolardı belki de. Döverdi. Dövseydi. Anneciğim. Bütün bunlar başıma gelmezdi o zaman. Böyle bırakmazdı ki beni başıboş. Eteğimden çekerdi, uyarırdı beni. Anneciğim. Hıçkırıklarını tutup yeniden toparlanmaya çalıştı. Dünyayı değiştirmeye kalkan devrimciye bak. Bilinçsiz mahalle kızları gibi feodal ahlak kurallarının savunucusu anasına sığınıyor. Bu kadar mı devrimciliği? Onuru kırılmıştı. Güçlü olmalıydı, dik durmalıydı. Yeniden uzandı kolonya şişesine, avucuna döküyordu ki sesler duydu kapı önünde. Ürpererek kaldı birden. Ya o geldiyse? Kapıyı zorlamayla açtı biri. Olmayınca küt küt vurmaya başladı. Aç kız. Handandı. Gidip sürgüyü çekti. İtip açtı kapıyı Handan. Sararmıştı o da. Ardında teyze, şaşkın, ürkek Turgut vardı. Günsel'i görünce dudaklarını büzüp ağladı ağlayacaktı Turgut da. Gitti mi? Dedi teyzesine Günsel Şevket için. Gitti. Ötekiler dışarıda kaldılar. Handan kapıyı örttü. Belli ki ne diyeceğini, nereden başlayacağını o da bilemiyordu. Yeni öğrenmiş, donup kalmıştı. Toparlanmaya çalıştı. Peki nereden öğrenmişler dedi bu kadar kesin. Yanıtlamadı Günsel. Bir sürü şey mi anlatacaktı ona şimdi? Birden aklına gelmiş gibi. Çocuklar ne oldu dedi. Handan şaşırmıştı, biraz da korkmuş gibi. Hiç dedi, konuştuğumuz gibi oldu her şey, yerleştirdiler. Öyle de iyi bir yer ki. Birden duralamış gibiydiler. Bir şey diyemeden birbirlerine bakıyorlardı. Ne de güvenli yer bulmuşlardı ya, polisin kuduz köpek gibi saldırdığı çocuklara. Başına, yüzüne birden kan yürümüş gibi oldu Günsel'in. Çocukları ne yapacağız şimdi? Ya bir de sonunu getiremedi. Bir hıçkırık takılmıştı yine boğazına. Başını döndürdü birden, Handan'dan utanıyordu. Onun da gözleri dolar gibi olmuştu, tez toparlandı. Sizin işinize aklım ermez ya dedi, nereden çıkmış bu? Sonra öyle olsa... Tamamlayamadı, yadırgamıştı Handan, yakıştıramıyordu o kadar. Nedenini bilemiyordu da bir sakatlık sezinliyordu yalnızca. Daha bir şeyler demesini, yanıldıklarını söylemesini... Ola ki tanıtlamasını bekler gibi dönüp umukla baktı Günsel'e. Öyle olsa, evet öyle olsa, susuyordu sandan. Söylenecek neyi olabilirdi ki? Kendine gel biraz da seri kanlı düşünelim dedi. Önce git bir yüzünü yıka istersen. Günsel son umudunu da yitirmiş gibi duraladı. Başını kaldırdı. Alt dudağını dişledi sinirli sinirli. Önce buradan gidelim dedi. Çıkar gelirse. Öğrenmek, saptamak istediği daha çok şey vardı Günsel'in. Kesin yargıya varacak değildi ya hemen. Handan da doğru bulmuştu. En iyisi evi kapatmaktı bir süre. Zaten sürekli polis gözetiminde bir yer. Basacaklar belki de. Yine bir hıçkırığı güç tuttu Günsel. Duraladı yine. Polisin yakalayıp da kendisini bu kadar kolayca bıraktığı başka kim vardı? Hem de iki kez. Demek. En son vilayetteki Semiz herif geldi gözünün önüne. Bakışı, duruşu. Ben abime ne yüzle. Ya teşvikiyedeki çocuklar? Onlara bir şey olsun, kıyarım canımı. Cezasız mı kalacak senin gibi aşağılık budala, azgın orospu? Nerede kalacaksın dedi Handan. Sonra bunlar, bilmiyorum dedi. Gerekirse abime giderim. Bunlar da giderler bir yerlere. Düşündü bir. Hamdi öğretmene gitsinler dedi. Silahtarda. Teyzemin en yakını. Çıktı odadan. Yastık koridorda sararmış, dilsiz gibi duran teyzesine. Aslında daha pek kavrayamadığı kötülüklerle ürküye kapılmış. Acılı çocuk yüzüyle bakan Turgut'a takılmadan tuvalete geçti. Yıkanıp temizlenmeye koyuldu çabucak. Ne yapacaklarını çıkıp Handan anlattı onlara. Karşı koymadı teyze. Yarım saatte hazırlanıp çıktılar evden. Günsel ağlamaktan kızarıp şişmiş gözlerini sürekli kaçırmıştı Turgut'tan. Alanda otobüse binecekleri sıra zorunlu bir görev gibi eğilip öptü Turgut'u. Babaanneni üzme Turgut'cum dedi. Hiç çıkma sözünden değil mi? Bak çok üzülürüm sonra. Üzülürüm sözümü etkilemişti çocuğu ne? Sarıldı Günsel'in boynuna. Boşalıverdi hıçkırarak. Gitmek istemiyorum ben halacığım. Ne olursun seninle kalayım ben halacığım. Ne olursun halacığım. Günsel hiç böyle görmemişti Turgut'u. Aşırı duygululuğa kapılmıştı o da. Öptü, öptü çocuğu. Güç bindiler otobüse. Camda gözleri halasında, içini çeke çeke ağlıyordu otobüs giderken. Başını çevirip dolu gözlerle yöreye bakındı Günsel. Kenan'ın çıkıvermesinden korkuyordu. Handan'la Cerrahpaşa'ya doğru yürüdüler. Babaya uğrayacağım dedi. Birlikte gidelim dedi Handan, sakıncası yoksa. Duymamış gibiydi Günsel. Kafasında burgu dönüyordu. Teşvikiyedeki çocuklar, demek Kenan. Neye yarardı yıkılmak? Yeni bir dönemdi başlayan. Dayanmak ister gibi koluna girdi Handan'ın. Önce çocukları çıkaralım oradan dedi. Handan başı önünde, ses çıkarmadan yürüyordu. Bir de bu piçi dedi Günsel. Karnımdakini. Bulantı başlamıştı yine. İlk şaşkınlığı geçtikten sonra kafasına saldıran en kötü olasılıkların işkencesinde çılgına dönmüştü Kenan. Günler boyu aramadık yer komamıştı Günsel'i. Her gün en az 5 kez eve bakmış, birkaç komşuya, köşedeki bakkala, bir sabah çöpleri çıkarırken yakaladığı Günsel'lerin kapıcısına sormuştu. Ağız birliği etmişlerdi sanki. Hiç kimse bir şey bilmiyordu. Fakülte kapalıydı ya, çıkıp hademelerle konuşmuştu birkaç kez. Olaylardan bu yana uğramamıştı Günsel. Yokmuş gören. Hocalar hiç uğramıyormuş. Cerrahpaşa'ya taşınıp durmuştu bir süre. Handan da yoktu. Önceleri buradaydı bakalım gibi karşılayanlar, sonraları ters yanıtlarla yüz çevirir olmuşlardı sanki. Kapıdaki bir hasta bakıcıya dövüştü dövüşüyordu bir kez. Ne bilem Handan Hanım'ın bekçisi miyik diye bağırmıştı herif. Rasim'e başvuracaktı, kuşkularla yerindi. Ya bir gizli örgüt emrine uymuşsa Günsel, polise duyurmuş olmayacak mıydı? Böyle bir delilik kesinlikle yapmamam gerek, şakaya gelmez. Peki ne örgütü bu? Sana söylemez mi böyle bir şey olsa? Söylemeden mise nasıl söyler? Saçma, teyzeyle Turgut da mı örgüttü? Babaya gitmişti iki kez de, alt katlardan bir yaşlı kadın çıkıp yoklar diyordu hep. Gitmişler, bilmiyorlarmış nereye gittiklerini. Dönüp dönmeyeceklerini nereden bilsin? Demek örgüt işi bu. Peki bana niye söylemez Günsel? Hiç mi güveni yok bana? Gizli örgüt diyorsun hıyar ağası. Senin için ayrıcalık mı isteyecek Günsel? Hem Günsel kim? Bir minicik vida ola ki. Söylenene uymaktan başka ne yapabilir ki içi yansa da? bu kadar mı ustalıkla sakladı? Saklayamaz ki o kız. Geçmiş olayları yeniden yaşar gibi bir bir gözden geçiriyor. Gizli örgüt belirtileri arıyor. Yakıştırmalara kalkıyor, kuşkulara düşüyor. Sonunda hepsinin düşten kurtulandan öte bir şey olmadığına varıyordu. Kaç kez iştenlikle örgütün yokluğuna yakınmamış mıydı Günsel? Onlar da mı gizli örgüt emriydi? Peki nedir bu olan? İki kurşun tabuttu eviyle iş yeri. Her şey Burak'a kalmıştı. Günsel'in gelmesi, telefonla araması olasılığını düşünmese hiç uğrayacağı yoktu iş yerine. Sokaklarda dolaşıyor, Beyazıt'a yöresine, çınar altındaki kahvelere uğruyor. Kitaplıklar, kahveler, lokantalar, meyhaneler, akla gelen gelmeyen her yere bakıyor. Günde en azından 3-4 kez de umutlu bir çarpıntıyla hem de Günsel'lere koşuyordu. Taksim'de, Beyoğlu'nda, Aksaray'da birçok öğrenci gösterilerinde arandı günlerce. Yolun kıyısında duruyor, tek tek geçenlere bakıyor. Yeniden ön sıralara koşuyordu belki atlamışımdır diye. Ne gösteri ne yürüyüş umrunda değildi. U-2 casus uçağını yakalamış Sovyetler, Adana'dan kalkmış diye ateş püskürüyorlarmış Türkiye'ye. Yıkarız üstleri diyorlarmış. Yıksınlar, dünya yıkılsın isterse. Günsel'i arayıp bulmaktan başka hiçbir şey umurunda değildi. Sermetlere niye uğramadım? Şaşkına döndü, sevince battı birden. Niye daha önce düşünmedin? Biliyordur Sermet, bilmez mi? Duraladı. Kırılmış gibi oldu. Sermet'in bildiğini Günsel nasıl saklar benden? Hıyar ağası, sen de devrimci olacaksın da. Öyle gerekmişse ne yapsın kız? Sermetlere uğrayıp uğramamakta ikircilikliydi yine de. Sabahtı, evden yeni çıkmıştı. Şişli'de Sermetlerin apartmanının kapısına kadar heyecanla gelmiş, duraklamıştı bir süre. Apartmana baktı, yeni başlayan güne saldırır gibi sabahla sokaklara fırlamış koşuşanlara baktı. Üşüdü, serindi hava. Girip sormak en iyisi. Ne var burada? Her şey onur sorunu. Pis küçük burjuva. Ya Sermet yoksa? Yüreği küt küt atıyordu. Kapıyı orta yaşlı bir kadın açtı. Kara kaşlı, doğulu, köylü kılıklı. Daha uykuda mı herkes? Öylece baktı Kenan'ın yüzüne. Ne istiyorsun gibisine. Sermet'i sordu Kenan. Başını salladı kadın. Gel dedi. Konuşması, davranışı tam doğulu hizmetçi. Besbelli yeni. Yontulmamış daha. Hemen karşıdaki kocaman bir salona soktu Kenan'ı. Otur ki çağıram. Adın ne? Kenan. Oturmadı Kenan. Ayakta beklemeye başladı. Halılar, kristal avizeler, eski tablolar, sedef kakmalı masalar, sehpalar, vazolar, altın sırma işlemeli dua levhaları, guguklu saat. Şişli apartman katında yadırganacak kadar soylu, varlıklı bir eski İstanbul evi. Duvara yaslanmış, salona bekçilik eder gibi duran kocaman saatin sarkacı, evin sessizliğini bir tartımla vurguluyordu. Gözü Sermet'in çıkıvermesini beklediği kapıdaydı Kenan'ın. Ne diyeceğim ben şimdi, nasıl karşılayacak? Ya bir de? Kapı açıldı, hizmetçi kadın girdi, şöyle bir durup baktı, kaşını kaldırıp başını salladı iki yana. Yohumuş dedi. Yohumuş mu? Bu ne demek? Var mı ne demeyi? Evde yokmuş Sermet işte. Yok muymuş? Kenan'ın ağzından şaşkınlıkla çıkmıştı sözler. Bönsü baktı kadın. Üsteleneceğini mi sanmıştı ne? Omuz sekti birden. Ne bileyim ben dedi. Öyle değiller. Tıkanır gibi oldu Kenan. Kendini sokağa atınca tere batmıştı. Vay orospu çocuğu. Belki de yoktu gerçekten. Ulan hayır ağası, soramaz mıydın nerede olduğunu, ne zaman geleceğini? Kime? O aptal karıya mı? Niye bana karşı herkes, her şey? Kargışlı bir bilinçten başka ne oluşturulabilir bu kadar acımasız rastlantıyı? Yöremdeki her şey tuzağa dönüşüyor. Bir rastlantı da iş yerinde, bitkin gazeteleri karıştırarken dikildi karşısına. Hiç bakmadığı ölüm haberlerine takılmış gözü nedense. Sait ölmüş. Şaşırıp kaldı. Ölümün soğukluğu eksikti bir. Öğle namazından sonra Şişli Camii'nden. Bir tohumcuk umut serpilip gelişivermiş, güler yüzlü kocaman bir çiçek açmıştı yüreğinde. Ölmüş demek. Üzüldüm. Belki de borçluluğum artacak sana Sait. Rastlantı bu. Hiç ummadığım biri gelir cenazene. En güzel geceme sen götürdün beni. Biz yaşıyoruz Sait, benciliz. Her şeye gülerek baktın sen. Buna da. Sıkı yönetim yasağından olmalıydı. 10 mu 20 mi ne kişiden çoğuna izin yoktu cemaat için. Kalabalık değildi cami avlusu. Duvara birkaç çelenk dayalıydı. 3 tabut vardı. Sait'inki hangisi? Ne soğuk şeydir bu ölüm törenleri. Sıcak mı olacaktı? Hava iyice serindi. Revakın altında tanıdık arıyordu Kenan. Yoktu kimse. Namazlar kılındı, tabutlar omuzlanıp çıkarılmaya başlandı. Bab-ı Ali'den yüzlerini tanıdığı birkaç kişinin omuzladığı tabut sona kalmıştı. Bir de çelenk vardı. Basın bilmem ne diyor. Bu olmalı Sait'inki. Niye kimse gelmedi? Kim gelecekti? Caddeye çıkınca ikircikli kaldı önce. Bab-ı Ali'ye inecekti. Bencilliğinden mi utandı, içinden mi geldi? Mezarlığa gideceklerin önü sıra doluşturdukları bir arabaya girdi o da. Sait'in babacan gülen yüzü, gözleri karşısındaydı. Hiç evlenmemiş derlerdi. Uzun yıllar bir kadınla yaşamış, veremden ölmüş o da yıllar önce. Hay Sait, çok acı çektin değil mi? Bitti işte. Biz yaşayacağız daha. Trafikti, kanserdi. Alıp götürmezse? Götürmesin sakın, yapacak işimiz var daha. Geçecek bu da. Günsel de gelecek. Acılarıyla da güzel yaşamak. Her ölüm yaşayanlara kurtuluş sevinci mi veriyor nedir? Güçlüydü. Mezarlıkta o da omuz verdi tabuta. Yeri kazıp ölüyü toprakla örten insanların gerçekçiliğine saygıyla baktı. Herkes de biliyor başına geleceği. Yol yardım öğretiyorlar birbirlerine. Eluard'ın dizeleri geçti içinden. Cela dure le dom homme, se garde in tant mal. Le garde de la misère, mal redon de mort. Türkçe çevirisini sevmişti. Fransızcasını ezberlemişti. İnsanlarda en ağır yasa ölüme karşı yaşamalarıdır. Merhaba abi, başınız sağ olsun. Dönüp baktı, tanıyacaktı bu gençten adamı. Sadi dedi, Sadi Yılbak. Hani sizinle bir gece? Boynuna sarılacaktı oğlanın. Merhaba kardeşim, tanımaz olur muyum? Sizin de başınız sağ olsun. Sait için ölüm üstüne bir şeyler söyleşerek bekleyen arabalardan birine bindiler. Yol boyunca konuşacak epey şey çıkmıştı. Sait için yakındılar uzun uzun. Ölüm ne tatsız. Sadi bir dergide çalışıyormuş. Ajanstan ayrılınca güç günleri olmuş biraz. Şimdi daha iyi. Çocukları mı? Vallahi pek görmüyorum dedi. Bir yer var tepe başında Yakup diye. Oradaymışlar akşamları. Kimsenin eski tadı da kalmadı ya. Kaçamak yapalım isterseniz biz de bir. Yapalım dedi Kenan. Bu akşam gidelim. Sözü varmış bu akşam. Şöyle bir tanımladı Yakup'u. Sait'e döndüler yine. Sadi anılarından söz açtı. Sait'e sevgisinden. Büyük ozan olduğundan, anlaşılamadığından, ülkenin durumundan. Tuz buz edecekler her şeyi dedi Kenan. Ettiler ya, daha da edecekler. O belli değil abi diyordu Sadi. Kendileri tuz buz olur bakarsın. Taksim'de ayrıldı uğrayıp deyip. Bir şeyler var bu oğlanın dilinin altında. Kendileri tuz buz olacaklarmış. Olmaz ya, tuttu ki oldular. Risto nedir bu? Zafer veya hiç? Sinemacı Salih Bey bile biliyor. Halk Partisi'nin hırsızları bekliyor sırada. Günsel de yok. Yakup'a gidip bakayım bir. Dolaştı durdu sokaklarda, iş yerine akşama doğru uğradı. Rasim oradaydı. Donuk, üzgün görünüyordu o da. Kimsenin eski tadı kalmadı ya, birlikte çıktılar. Eve bırakayım seni, sirkeciye inmiştim. Daha erken dedi Kenan, tepe başından atlarım, bir yere uğrayacağım. Susuyorlardı. Niye bir şey sormaz bu herif? Niye uğradı? Ne yapıyor Günsel Hanım yengemiz? Yanıtla hadi, işte sordu. Bilmem dedi Kenan, görmüyorum epeydir. Sesindeki titremeyi güç örtebilmişti. Görmüyor musun? Kenan duymamış gibi dışarıya dönmüştü yüzünü. Niye soruyor bu herif? Ne o, küsüştünüz mü yoksa? Yine ses çıkarmadı Kenan. Kuşku belirmeye başlamıştı içinde. Darılmacalar, barışmacılar mı? Tatlı oyundur. Bankalardan yukarı doğru çıkıyorlardı. Bozuk çalıyorsun dedi Rasim. Bakalım nereye getirecek sözü. Bir şimşek çaktı kafasında. Teşvikiye'deki çocukları biliyorsa bir şeylerin peşinde bu. Sen bozuk çalmıyor musun dedi Kenan. Kim var bozuk çalmayan? Öyle değil dedi Rasim. İki yanlı bozuk çalıyorsun sen. Neler bulur söyler eşşoğlu eşek. Hem de doğru. İki yanlı bozuk çalıyorum ben. Güldü. İki yanlı bozuk. Tasarılarını gerçekleştirecekler mi senin kuduz köpekler? Yanıtlamadı Rasim. Trafik tıkanmıştı. Şişhanede bekliyorlardı. Bir sigara yaktı Rasim. Üfledi dumanını. Üstelemekten çekiniyordu Kenan. Arabayı sürmeye başlarken Rasim bozdu sessizliği. Saklanıyor mu seninki dedi. Nasıl karşılayacağını bilememişti Kenan. Saklanıyor mu? Benden bile. Bilmem dedi. Saklanması mı gerek? Ben de bilmem dedi Rasim. Siz bilmedikten sonra. Hay Allah, ne anlama geliyor bütün bu sözler? Tepe başına yaklaşmışlardı. Birbirimizin ağzından bir şeyler koparacağız kurnazlıkla diye. Var mı saklanacak yeri dedi Rasim. Neresi kurnaz bu herifin? İşte açık verdi itoğlu it. Günsel'in yerini öğrenmek istiyor benden. Bilmiyorum dedi Kenan. Görünce sorarım. İniyorum ben. Eyvallah. Atladı, dönüp arabaya bakmadan yandaki sokaklara doğru yürümeye başladı. Var bir bokluk bu herifte ya. Yok canım. İyi ki anladın. Tutup çocukları da bizim oraya gönderdi Günsel. Tutarsızlıklar içindeyiz. Kaç kez dedim ona bu herife güven olmaz diye. İki yanlı bozuk çalıyorum. Günsel. Durdu sokağın başında. Niye düşünmedim daha önce? Belki de Teşvikiye'ye gidip saklandı Günsel. Çocukları gönderdim numarası. Gönderir mi hiç? Deli mi bu? Gidip kendi saklanır. O değil de sen delisin. Teşvikiye'ye saplanıp kalmıştı kafası. Yakup'u arandı sokakta. Kirli, yeşil boyalı kapı üstündeki yazıyı okuyup içeri girdi. İzbece bomboş bir meyhaneydi. Şaşaladı. Bir süre baka kaldı kapıda. İleride tezgahtan çıkan bir garson koşturur gibi geliyordu. Çabucak dönüp sokağa çıktı. Kızgın yürümeye başladı kararmış sokakta. Benimle alay ediyor itler. Ağzına sıçtığımın puşları. Galatasaray'a gelince durulmuştu. Düşünebiliyordu. Bu sıkı yönetim baskısından kim gider oralara? Birazdan yasak başlayacak. Her akşam oradalar demedi ya oğlan. Beyoğlu Caddesi boyunca yürüdü ağır ağır, üşüyordu. Girip bir sandviç yedi yol üstü. Taksim'e çıkıp Şişli Dolmuşu'na atladı. Alanda inip Sermetlerin evine yürüdü. Apartmanın kapısında durup baktı kata. Işık vardı. Kapının karşısındaki yaya kaldırımına geçti. Beklemeye başladı. Çıkıp sorsam? Gelmiştir bakarsın. Kapıdan sorup dönerim hemen. Çakılmıştı. Kımıldayamıyordu yerinden. Gelip geçenler vardı karanlık sokakta. Ne kaldı ki yasak saatine? Saatine bakıyordu ki Sermet indi sokağın başında duran arabadan. Yüreği duracak gibi oldu birden. Çıkmış şoförden paranın üstünü bekliyordu Sermet. Arkası dönüktü. Görmedi beni. Rastlantı olsun bu. Ben de eve geçiyordum da diye. Sokağın başına doğru yürümeye başladı. Sermet döndü. Birkaç adım sonra yüz yüze geldiler. Ne diyeceğini bilememişti Kenan. Uçup gitmişti düzenledikleri. Kekeler gibi merhaba dedi. Uzattı elini Sermet'e. Sermet de şaşalamıştı. Toparlanır gibi yaptı. Buzdan bir maske oturttu yüzüne. Kenan'ın uzattığı eli karanlık boşluktaydı. İsteksiz mırıldandı Sermet. Merhaba. Yürüyüp geçecek gibi yaptı. Kenan iyice bozguna uğrayacaktı ki tuttu kendini. Davranıp önüne geçti Sermet'in. Konuşalım biraz sizinle dedi. Sabah da uğradım, yokmuşsunuz. Sermet duralamış, soğuk bakışlarını Kenan'a dikmişti. Tutuklu gibiydi Kenan'da. Sürdüremeyecekti sanki. Niye yılan gibi bakıyor bu orospu çocuğu? Günsel yok dedi bozuk bir sesle. Evleri de kapalı. Yok 10 gündür. Aramadı da. Tıkanır gibi sustu. Öylece bakıyordu Sermet. Kenan kısık kısık ekledi. Öldüm meraktan. Kötü bir şey mi oldu? Belki siz biliyorsunuzdur dedim. soğuk bir sessizlikle ikircikli kalmıştı Sermet'te. Sinirliliğini ırgalayıp bozmak ister gibi kımıldadı. Bilmiyorum dedi. Ben de görmedim sizden sonra. Heyecanını bastıramadığı sesinden yalan akıyordu. Yıkılır gibi oldu Kenan. Toparlandı. Bir atılım daha yapacaktı. Korkuyorum, polis filan almış olmasın. Niye bir şey demiyor bu orospu çocuğu? Söylesenize bir şey. Ne söyleyeyim dedi Sermet. Siz daha iyi bilirsiniz. Sesi bakışından da soğuktu. Şaşalayıp kalmıştı Kenan. Şimdi ne diyeyim? Ben daha iyi bilirmişim. Nasıl bilirim ben? Eyvallah, işim var evde. 17. kaset, 1. yüzün sonu. Lütfen 2. yüze geçiniz.